Ayrım 25, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 302. Balta. Cesaretin canı ilk vuruştadır. Hurşit'e potkobaç verilmesinden sonra Abbas'ın morali iyice çöktü. Kendisini harekete geçiren, kazmacı haline getiren şartlar ve ilişkilerle olan bağı büsbütün koptu. Potkobaç'ın sesine bir hafta ancak dayanabildi. Gücünün tükendiğini, madende artık çalışamayacağını anlayınca kazmayı bıraktı. Yattığı yerde kısa saplı baltasını önceden temin ettiği küçük bir bileği taşıyla bilemeye başladı. Parmaklarıyla alnından aldığı teri baltanın ağzına sürdü. Baltayı iyice biledikten sonra sırt üstü uzandı. Ruhsal bitkinlik ve umut perişanlığı içinde kömür damarına baktı. Eskiden avuntularına sığınıyordu. Şimdi sığınacak hiçbir yeri kalmamıştı. Kendi özü ve anlamıyla biçimler ve çabalar arasında kurduğu ilinti, dipsiz, sımsıcak, gazlı, karanlık bir kuyuya dönüşüyor. Her şey bu kuyuda aynileşiyor, anlamını yitiriyor. Potkobaç'ın patpatlarında eriyip karanlığa karışıyordu. Hocanın dediği doğruydu. Mesleği mevkisi ne olursa olsun, ister kraliçe ister işçi olsun, herkes bir karıncaydı. Çabalayacak, kendini koruyacak, beslenecek, barınacak, zürriyet bırakacak, sonra da ölüp gidecekti. Ölüm en büyük hakikattı, unutulmanın ilk adımıydı. Baltasını alıp çalıştığı daracık delikten çıktı. Karanlığa ve ince damarlara köstebekler gibi giren, kısa saplı kazmaları ve sivriçleriyle kömür söken çıplak kazmacıları seyretti. Oyuklara giren kazma keşler arasındaki ilişkilerin, kayalar ve sökülen kömür blokları arasındaki ilişkiyle yer değiştirdiğini, kazma keşlerin kömürleştiğini, kömür bloklarının ise kazma keşlerin yerine geçerek canlandıklarını, ayağı terk edip arabalara bindiklerini, çıkış kuyusundan kafes aracılığıyla yer üstüne çıktıklarını, şehirlere, evlere girdiklerini düşündü. Tavandan kafasına su ve aynı anda da alnından söktüğü kömüre ter damladı. Hava pervanelerini elle çeviren Kürt Cemşit, çavuşun direktifiyle göçük kaldıranlara yardım etmeye gittiği için ayak haddinden fazla ısınmıştı. Kaçmaktan ya da kendini sakatlamaktan başka bir yol kalmamıştı. Kaçamazdı. Kaçsa babasını ve anasını rehin alırlardı. Harp bittiği ve harp korkusu sona erdiği için askerlik tecilinin çekiciliği kalmamış, birkaç yıl evvel askerlikten sıyırmak için askerlik muafiyetine dayalı mükellefiyet yasası gereğince madene başvuranlar daha kötü duruma düşmüş, mükellefiyet mağduru haline gelmişlerdi. Harbin bitişiyle firarlar artmıştı. Yakalananlar önce falakaya yatırılıyor, sonra askere alınıyor, oluşturulan işçi taburlarında ücretsiz çalıştırılıyordu. Hayır, firar daha büyük bir felaketti. Durdu, sesleri dinledi, derin derin iç geçirdi. Çaycuma, Devrek ve Ereğli gibi toplama merkezlerinde çalışan kömür hizmet taburları canlandı gözlerinin önünde. Tahkimat komutanlığa bağlı atlı mangalar, kendiri çözülen bilekler, mükellefiyet takip müdürlüğü yazıcıları, çavuşlar, sayımlar, esas duruşlar, küfürler, kötekler. Hayır, hayır. Firar çıkış yolu değildi. Ayaktan oluklara kömür götüren tırkacıyı süzdü arkadan. Potkobaç'ın çıkardığı toz bulutunun lamba ışığında altın zerrecikleri gibi ışıldayışlarını izledi. Bu belalı makineyle çalışmaya başladığı için daha çok toz yutacaktı Hurşit. Gövdesinin toz zerrecikleri halinde parçalandığını, kendisine geri dönüp ciğerlerine dolduğunu ve onu içten dışa doğru karartarak kömürleştirdiğini hayal etti. Bağlara, direklere çevirdi bakışlarını. Farelerin çevresinde fır döndüğü ekmek huriyelerinden birisinin içinde olmayı, ekmekleşmeyi arzuladı. İnsan isterse çalışmaz diye iç geçirdi. Yerin nakıs 385'inde kazma da sallasa, insan bir kararla kaderini değiştirebilir. Her şey insana bağlıdır. Çalışanların çıkardıkları sesleri dikkatle dinledi. Katran kazanına girip çıkmış gibiydi. Hayasına bağladığı bezle ter sızıntılarının şahrem şahrem nakışladığı gövdesini sildi. Mintanını, pantolonunu giydi sessizce. Direklerin ötesinden çürümüş bir direğin fosforlu gözünü ışıldata ışıldata kendisini karanlıklara çağırdığını hissetti. baltasını kemerine soktu, lambasını aldı, sessizce terk etti bacayı. Çavuşların, zehirli gazların, gazlı suların, gürültülerin tasallutundan kurtulmak için bir kolunu sakatlamaya kararlıydı. Kafası kazayı örgütleme biçimine odaklanmıştı. Direklerin arasından süzüldü, çamurlu taban yolunu baş yukarı tırmanmaya başladı. İkide bir durup tavanı yokluyordu. Düşme ihtimali olan bir kayayı yerinden oynatıp sol koluna düşüremez miydi? Ama düşen kayanın arkasından başka taşlar da sökün edip bağları yıkabilir, kaçamaz, postanın altında kalıp can verebilirdi. Yıkılan bağın direğini tepesine yiyen ve anında can veren Kürt Hasan'ın kanlı kafası canlandı hafızasında. Tırkacının yaklaşmakta olan lambasına baktı, hızlandı.
''Nereye Abbas?''
Donu terden ve tavan sularından ıslanıp kalçalarına kayan cümcümenin Ali, ocağın Arabı gibi Abbas'ın karşısına dikildi. Abbas kıvırcık perçemli, yuvarlak yalın yüzlü bu iri tırkacıyı suçüstü yakalanma psikozuyla keserken,
''Lambacıya'' dedi, ''lambamda çıtırtı var, ikide bir sönüyor. Ya açtırıp baktırmam ya da başka bir lamba almam lazım.''
''Çavuşa sormadan bacayı terk ettin. Gözünü dört aç. Nezaretçi Hasip'le Çopur Şah'dan yukarıdalar. Yakalarlarsa ümüğüne biner.''
Ses etmeden sürdürdü yürüyüşünü. Duvarlarda yankılanan adım seslerinin diğer sesleri ayıktıracağından korktu. Taş galeriye yaklaştıkça satçıların bulunduğu dört yol kavşağı yönünden gelen sesler çoğaldı. Vincin insan gibi soluduğu, kömür damarlarını parçalayan potkobaçla delici çekiş makinesinin yarıştığı sanısına kapıldı. Bıçağa doğru yürüyen kurbanlık bir koyuna benzetti kendini. Durdu, kolunun vara geldi kopuşunu hayal etti. Kömür dolu bir arabanın arkasında vara geli tırmandığını, vincin kasnağına sarılı telin arabayı çekmeye dayanamayıp koptuğunu ya da arabanın kancadan çıktığını, kendisini altına alarak sol kolunu rayla tekerlek arasında koparıp derinlere doğru yıldırım hızıyla aktığını düşündü. Hayır, vara gelden bir kol vererek kurtulmak mümkün değildi. Gömleğini çıkardı, lambasının üzerine attı. İçinde filizlenen korkunun büyüyüp benliğini sarmadan bu işi bitirmesi gerekiyordu. Gömleğini lambanın üzerinden alıp giydi, yürüdü. Çavuşlarla karşılaşmamak için cevheri alınıp 10 yıl önce terk edilmiş boş bir bacaya girdi. Şıp şıp damlayan suların beslediği gölcüklere girdi çizmesiyle. Mantarlaşmış direklerde ışıldayan fosforlu gözlerin çokluğu karşısında afalladı. Çürümüş yumurta kokan bu küflü ölü karanlıkta sol elini bilekten nasıl koparabilirdi? Cinlerin ibadethanesine mi girmişti yoksa? Kemerine soktuğu kısa saplı baltasına dokundu. Çorap iğnelerinin bakır çanlara dokunduğunu, sesin sudan yükselip dalga dalga titreşerek suda söndüğünü sandı. Fare ölülerinden, su baskınlarında boğulan madencilerden ve katırlardan kopan ruhların terk edilmiş bacalarda biriken karanlık sulara girdiklerini ve ilginç seslere dönüştüklerini düşündü. Cuma'nın lağım patlamasında kör olan gözüyle kendi yüzünün yanan derisi de bu sulara karışmıştı. Hayır, burada kol koparmak, ruhları azaba sokmak doğru değildi. Geri döndü. Suları çizmeleriyle savurta savurta yürüdü. Hiçbir şeyin sınırları ve şekli belli değildi. Her şey kayıyordu. Varlığından emin olabileceği, emanet edip emanet alabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Işıklar, sesler, karanlıklar iç içe geçiyor, kayıyor, kayboluyordu. Hesaplanabilir ve hatta sanılabilir hiçbir şey kalmamıştı. Elini yüreğine bastırdı. Artık eski Abbas değildi. Kendi sınırları içinde debelenerek yaşayan, kendi iç çatışmalarının hesabını tutan bir insan olmaktan çıkmıştı. Kararlıydı, mat olacağını bilse de şahını geri almayacaktı. Ana galeriye çıktı yeniden. Soğuk islim manalarının acılı iniltileriyle fiskete fışıltılarını andıran sesleri dinledi. Diz çöktü, kulağını raya dayadı. Rayda karıncalanmalar, hafif titreşimler vardı. Bileğini raya yatırdı, otodirezinin hızla geçerek bileğini koparışını hayal etti. Kalktı, yukarı doğru yürüdü. Solda taş galeri içine oyulmuş boş bir höyüğe girip bekledi. Galerinin gazlı su dolu arkından höyük zemine su sızmış, madenci dışkılarını dağıtarak dayanılmaz bir kokuya dönüşmüştü. Az sonra galerinin dibinde kırmızı bir ışık belirdi. Işık yaklaştıkça büyüdü, kırmızıdan altın sarısına doğru evrildi, homurtu sağanağı halinde raylara döküldü. Yeraltının irili ufaklı, gelmişli geçmişli tüm öfkesini yüklenerek hıza dönüştüren Otto Drezin geliyordu. Taş höyükten çıkıp bileğini raylara yatırmaya az bir zaman kalmıştı. Höyükten çıktı, gazlı su arkına girdi, arktan da çıktı, çömeldi, sol bileğini raya yatırdı. Otto Drezin'in ve arkasındaki kömür yüklü arabaların tekerleklerine takılacağını, sürüklenerek altında kalıp ezileceğini düşündü. 5 metre kala kolunu çekti ve kendini su arkına doğru sırt üstü atarak kurtuldu. Aynı anda bir ses duyuldu. Karanlığı takır takır çiğneyerek geçen kömür yüklü vagonların tekerleklerine hışımla çarpıp söndü. Dehşet içindeydi, cesaret edememişti. Yumruğunu alnına gömdü. Ömür boyu yer altından kurtulamayacağı inancına kapıldı. Otto Drezin'i kullanan Köksal dayı bağırmıştı. Kim bilir, belki de bir kaza olduğunu sanmıştı. Çıkış kuyusunda bulunanlara haber verebilirdi. Kolun bir kaza sonucunda koptuğuna inanmaları kadar güzel bir şey olamazdı. Bu, çalışma azabından, madenden kurtulmak demekti. Birden gazlı ark suyunun içinde olduğunu fark etti, ayağa kalktı. Gelenler var mı diye galerinin çıkış kuyusu yönüne baktı. Belindeki baltayı çıkardı, gazlı suyun sol koluna yapıştırdı, mintan kolunu yukarı çekmek isteyince vazgeçti. En iyisi kolu mintanla birlikte koparmaktı. Kolu kopardıktan sonra baltayı nereye saklayacağını düşündü. Lambasını kaldırıp zemin hariç her tarafı direk bağlarla kaplı galeri yüzeylerine baktı. Tavan yüksekti. Yandaki direkleri yokladı. Eliyle arkalarında boş yer aradı. Höyüke yakın bir direğin arkasında baltanın sığacağı kadar boş bir yer ayarladı. Lambayı ark suyuna atarak söndürdü. Baltanın bileğine inişini görmek istemiyordu. Susuzluktan dili damağı kurumuştu. Raylara yaklaştı. Çömelip el yordamıyla rayı buldu. Baltayı kemerinden çıkardı. Galerinin dibinde çıkış kuyusu tarafında kırmızı bir ışığın belirdiğini gördü. Işık yaklaşmadan işi bitirmeliydi. Baltayı sağ eline aldı. Sol kolunu dirsekten itibaren boylu boyunca raya uzattı. Bir ışık da galerinin öbür ucunda belirmişti. Baltanın ağzını bileğine dokundurup iyice yukarı kaldırdı. Karanlıkta tam isabet sağlamak için bir kez daha deneme ihtiyacı duydu. Baltayı indirip bileğine dokundurdu ve yeniden kaldırdı. Cesaretin canı ilk vuruştaydı. Başarısız bir vuruş ikinci vuruşu imkansız hale getirirdi. Tüm gücünü baltada topladı ve büyük bir kararlılıkla bileğine indirdi. Ve indirmesiyle de bağırıp yan düşmesi, ray üzerinde yuvarlanması bir oldu. Raylara, traverslere sıcak kan fışkırıyordu. Bilek tamamen kopmamıştı. Dayanılmaz acılar içinde ayağa kalkmak istedi, kalkamadı. Baltayı büyük bir metanetle bırakmamıştı. Bir daha yekindi, ayağa kalkamayacağına inanınca gazlı suların gürül gürül aktığı, arka attı baltayı. 3 çığlık daha attı peş peşe, sırt üstü düştü. Sağ eliyle kesilmiş yerin üstünden sol kolunu sıkınca kanın fışkırışı azaldı. Sol el birkaç kas ve deri parçasının ucunda bilekten kopmuş sarkıyordu. Galerinin iki ucunda çığlığı duyan ışıklar hızlandı. Abbas'a ulaşan ilk ışık Mansur Çavuş'tu. Tavandan birisinin kafasına kapak düştüğünü sanarak adımlarını hızlandırmıştı. Rayların ortasındaki kanlı manzarayı görünce afalladı. Lambasını Abbas'ın yüzüne yaklaştırdı. Çukurlarında deliren bir çift minnacık gözde ateşten arta kalan bir çift burun deliği künyeyi ele verdi. ''Abbas, sen misin, ne oldu?'' ''Otto Drezin kolumu kopardı.'' dedi parçalanmış acılı bir sesle. ''Hay Allah!'' diyerek çömeldi. Kopan kanlı kola baktı yakından. ''Ne işin vardı senin buralarda? Kanala niye girmedin?'' ''Şükret ki bana denk geldin, daha alacak soluğun varmış.'' Çavuşun elinde babası Habip Usta'dan kalma, elceğinin bir yanı çekiç, diğer yanı kazma olan devrek yapımı bir madenci bastonu vardı. Kalktı bastonunun çekiç yanıyla borulara vurdu, derken diğer ışıkla yaklaştı.
''Ne oldu Görde, göçük mü oldu?''
Çavuş sesten gelenin Varagelci Kanca Suat olduğunu tahmin etti. Lambasını kaldırıp kara pusarık adamın yüzüne baktı.
''Elini çabuk tut Suat. Kesilen yerin üstünden bunun kolunu muhkem bağla.'' ''Ne oldu? Direk mi düştü?'' ''Bırak ne olduğunu da gömleğini çıkar, kolunu bağla.'' diye azarladı Mansur Çavuş. ''Kan kaybından gitmesin fukara.''
Kancanın sırtında gömleği olmadığı için Abbas'ın kanlanmış ince gömleğini çıkarmaya başladı. Bilekten sarkan eli görünce ''Aman Allah, el kopmuş.'' dedi. Gömleği sol koldan yırtarak güçlükle kurtardı. Büktü, kolu sıkıca bağladı. ''Bunu burada bekletmeye gelmez. Yoksa pasacı Latif'in sonuna benzer, canı kalıbından çıkar gider.''
''Ne bekletmesi yahu, sırtını al beni izle, amele duymasın iş bırakır, boruya vurmakla iyi etmedim.''
''Sallana eli düşmez mi?''
''Düşmez, sen sırtla gel, düşse de o el onun değil artık.''
Abbas bayılmıştı, kanca bunun hali müşkül, ölmüş olmasın diyecekti, vazgeçti. Kaza zediği koltuklarının altından kavrayarak yarıya kadar kaldırıp sağ omzuna aldı, Mansur Çavuş'u izledi.
İnanmış bir madenkeş cemaatine sahip olsaydık bu kazalar olmazdı diye homurdandı Mansur Çavuş.
İmamın tesbihini dane dane tekrar eden, izinde yürüyen inanmış bir cemaati hayal etti. İmam önde, 1000 kişilik cemaat de imamın izinde. Öyle ki kılı 40 yara yara ize bakan her insan o izden 1000 kişinin değil, 1 kişinin geçtiğini sanacak. Nerede o cemaat? Bu madende her madenkeşin bir izi var. Cemaat değil, cebiş keçi sürüsü. Abbas'ın ne işi var bu taş bacada? İşinin başında olması lazım gelirken ne işi var otodirezinin altında?
Vallahi bilmem Mansur Çavuş. Bildiğim o ki hepimiz bu fani sarayın, bu yeraltı zulmünün ayakçısıyız.
Bastonunu traverslere vura vura yengeç gibi yürüyen Çavuş, kanca Suat'ın boş bulunur gibi konuşmasını ciddiye almadı.
''Ben kimseye zulmetmedim.'' diye sürdürdü Çavuş. ''Madenkeş'in günahını onun yüzüne hep yumuşak okudum. Katırak okumadım. Ama kimse dinlemedi beni. Hep zalim çavuşları dinlediler. Onlara kul köle oldular. Alın şu unu, nevri dönünceye kadar kavurun dedim. Yaktılar. Alın şu pilavı, göz göz olmadan ateşten indirmeyin dedim. Ya zamansız indirdiler, pilav değil, çiğ çamur ya da altını yaktılar.''
''Çok şükür.'' dedi kanca, kan kokusunu zorlu zorlu soluyarak, ''üzerime düşen her vazifeyi yerine getirdim.''
''Pire gibi bir adamsın, semere de gelirsin eğere de, ama aklı olgun bir adam değilsin, sende de bir şey yok, bir kelle peynir, 2 kangal sucuk, kardeşin kurban gibi.''
Kanca ses çıkarmadı. Çavuş bu son cümleyle açıktır ki biçimsiz yamuk kafasına, uzun kollarına ve dışa doğru eğik uzun bacaklarına dil uzatıyordu. Omzundaki kaza zedenin kımıldadığını, canlı olduğunu hissediyor, efildeyi figan etmemesini direngendiğine, yiğitliğine yoruyordu.
''Madenin kıymetini bilseniz, kendinize bir çeki düzen verseniz. Eskiden madende açtınız, açıktaydınız. Şimdi öyle mi? Yatakhaneleriniz var, banyolarınız var, tabldotlarınız, sinemalarınız, ekonomalarınız var. Yerin altı cehennem ama üstü de cennet. Her şeyiniz var.''
Çavuşun babacan mizacını çok iyi bilen kanca cesaretini toplayarak
''Var, var olmasına da Mansur emmi dedi, gene de elimiz dardır. Hangimizin varidat torbasını yoklasan dibi delik çıkar. Anam kısmet.''
''O sizin suçunuz.'' diye kesti Çavuş. ''Çöplük köpeği misali her Allah'ın günü kerhaneyi, meyhaneyi mekan tutarsanız elbette ki torbanın dibi delinir. Ben sizin özünüzü de tanırım, gözünüzü de.'' ''Gözünüz çoluk çocuğunuzun sümüğünde değil, fahişelerin dümüğündedir.'' Çavuş kafasını kaldırıp ileriye doğru bakınca durdu. Borudaki sesi duyan birkaç kişi koşarak geliyordu.
''Gelmeyin, gelmeyin.'' diye bağırdı. ''Bir şey yok, işinizin başına dönün.''
25. Ayrımın sonu, sayfa 310.